Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve'l melamu ala men ittaba'al hava. 28. lemadan devam ediyoruz. 18. nükte. Eskişehir hapishanesinde yazılmış bir parça. Zaten genellikle 28. lema Eskişehir hapishanesinde kaleme alınmış parçalardan ibaret. Kardeşlerim, müteaddit defa Risale-i Nur'un şakirtlerini layık oldukları tarzda müdafaa etmişim. İnşallah mahkemede bağırarak derim. Hem Risale-i Nur'u hem şakirtlerinin kıymetlerini dünyaya işittireceğim. Yalnız size bunu ihtar ederim ki bu müdafaamdaki kıymeti muhafaza etmenin şartı, bu hadisedeki ağız yanmasıyla Risale-i Nur'dan küsmemek ve üstadından darılmamak ve kardeşlerinden sıkıntıdan gelen bahanelerle nefret etmemek ve birbirine kusur bulmamak ve isnat etmemektir. Yalnız tahattür edersiniz ki, Risale-i Kader'de ispat etmişiz ki, başa gelen zulümlerde iki cihet var ve iki hüküm vardır. Biri insanın, biri kaderi ilahinin. Aynı hadisede insan zulmeder, fakat kader adildir, adalet eder. Bu meselemizde insanın zulmünden ziyade kaderin adaleti ve hikmeti ilahiyenin sırrını düşünmeliyiz. Şimdi üstadımız Risale-i Nur'un çok yerlerinde herhangi bir musibet olduğu vakitte bir havas Müslüman olarak hadiseye nasıl bakacağımızı çok güzel bir şekilde bize öğretiyor. Malum olduğu gibi herhangi bir hadise, bir musibet başımıza geldiği vakit burada üç ayrı nazar ile hadiseye bakılabiliyor. Birinci nazar ehli gafletin nazarıdır ki sadece sebeplere bakar. Hırsız paramı çaldı, bu adam arabama çarptı, bu adam beni dövdü. Şu adam şöyle yaptı, şu adam böyle yaptı ya da şu ülke ya da şu ordu böyle bir sıkıntı oluşturdu manasında hep sebeplere bakanlar var. Bir nazar daha var ki üstadımız avamda kaderin cay istimali var diyor 26. söz kader risalesinde. Fakat o da maziyat ve mesaiptedir ki yani mazi ve musibet olan hadiselerdedir ki yesin ve hüznün ilacıdır diyor. Şimdi burada demek ki avam nasıl bakıyor? Bir hadise mazi ve musibet ise bu kadere verilebilir. Peki ne oldu kadere verdin? Hüznüne, yesine, ümitsizliğine bununla bir ilaç bulmuş oldu. Fakat bu da asıl bir nazar mıdır? Yani bir iyi bir bakış açısı mıdır? Üstadımız daha farklı yerlerdeki değerlendirmelerle bu avami nazarın avamları kurtarabileceğini ama asıl nazar olmadığını bize ihsas ediyor, ihtar ediyor. Şöyle ki, üstadımız bir havas nazarının nasıl olacağını da kendisi kendi hayatından gösteriyor. Mesela Risale-i Kader'de geçen ifadeyi arzu ederseniz orada okuyalım. Şimdi üstadımız diyor ki, hakim seni sirkatle mahkum edip hapsetti. Fakat sen sarık, hırsız değilsin. Fakat kimse bilmez, gizli bir katlin var. Hakim, sen masum olduğun sirkate, hırsızlığa binaen seni mahkum ettiği için zulmeder. Evet, zalimlik yapmış çünkü tam araştırmamış. Fakat kader, o işlediğin katilden dolayı, cinayetten dolayı cezasını da çekmemişsin. Bundan dolayı hangi suçtan olursa olsun seni cezalandırması adaletle yapılan bir tecelli oluyor. Dolayısıyla burada kaderin adaleti var. Çünkü cinayet işlemişsin, cezasını çekmemişsin. Kader seni cezalandırıyor. Fakat beşer kaderin aynı adaletinde zulme düşebiliyor. Tam araştırmayıp kararını da bu manada yanlış verdiğinden dolayı o da zulmetmiş oluyor. Mesuliyet ayrı bir konu. Bazıları soruyorlar hakim mesul olur mu? Eğer burada bir garaz yoksa hakikaten de kendisi elinden geldiği kadar da şahitleri dinlemiş, araştırmasını yapmış, ona göre karar vermişse inşallah bundan dolayı mesul olmaz. Fakat yine burada bir zulüm var. Biz o zulmü konuşuyoruz. Şimdi burada da üstadımız diyor ki kardeşlerim diyor müteaddit defa Risale-i Nur'un şakirtlerini layık olduğu tarzda müdafaa etmişim. Ne demek? Yani yakıcı çorbadan ağızları yandığı halde hizmeti bırakmamak. Şu kadar ağır sıkıntılar içerisinde, meşakkatler içerisinde yine hizmeti bırakmamak. Hizmete fevkalade ciddi manada sahip çıkmak. Eziyetler, hatta idam tehditleri, işten atılmalar, hapse atılmalar, aileyi perişan etmeler, mali olarak, maddi olarak sıkıntıya düşürmeler, bütün bunlar sağlam, samimi nur talebelerini yıldırmamış. Fakat insanız, beşeriz. Bazen oluyor, birbirimizi suçlayabiliyoruz. Sen yapmasaydın böyle olurdu. Üstadımız diyor ki bunları demeyin. Ben sizi ve Risale-i Nur'u elimden geldiği kadar Allah'ın izniyle savunacağım, müdafaa edeceğim ve etmişim. İnşallah mahkemede bağırarak derim. Hem Risale-i Nur'u hem şakirtlerinin kıymetlerini dünyaya eşittireceğim. Yalnız size bunu ihtar ederim ki bu müdafaamdaki kıymeti muhafaza etmenin şartı. Ha, demek ki bu müdafaada bir kıymet var. Bunu hak etmenin şartları var. Nedir şartları? Bu hadisede ağız yanmasıyla Risale-i Nur'dan küsmemek. Ya nedir bu Risale-i Nur? Geldik bunu okuduk. Ondan sonra toplandık etrafında fakat bir türlü başımız dertten eksik olmuyor mesela. Sıkıntıdan kurtulamıyoruz. Nereden çattık buna gibi Risale-i Nur'dan kesinlikle küsmemek. Bir. İki, üstadından darılmamak. Yani üstada artık darılıp sırtını dönüp ben başka bir yere gideyim. Ondan sonra da nereden tanıştık bu zatla, keşke tanışmasaydık manasında bir darılmaya kesinlikle girmemek. Yani ben sizi müdafaa edeceğim ama bunu hak etmenizin şartları bunlar. Ve kardeşlerinden sıkıntıdan gelen bahanelerle nefret etmemek. Olur bazen sıkıntılar olabilir ama bunu bahane edip de nefret etmemek ve kardeşlerle kesinlikle sıkıntılı bir halet-i ruhiyeye girmemek. Ve birbirinde kusur bulmamak. Sen şöyle yaptın, sen şöyle konuştun, sen şöyle müdafaa yaptın, sen şöyle tedbirlik yaptın, sen şöyle sıkıntı yaptın. Bütün bunlar sebep. Kader niye bizi buraya getirdi? Sen ona bak diyor üstadımız burada yani. Ve isnat etmemektir. Bir kusur, bir hata kardeşlerimize isnat etmemektir. Yalnız tahattür edersiniz ki, Risale-i Kader'de ispat etmişiz ki, başa gelen zulümlerde, musibetlerde iki cihet var ve iki hüküm vardır. Biri insanın, biri kaderi ilahinin. Aynı hadisede insan zulmeder. Az evvel verdiğimiz misalde 26. sözdeki o hakim, sarık, hırsız meselesinde burada hakim zulmetmiş olabilir. Fakat kader adildir, adalet eder. Şimdi başka misaller de üstadımız veriyor. Malumunuz 1335 senesinde Rumi, yani miladi 1919 arası geliyor. Mondros imzalanmış. Adeta Osmanlı fiilen bitmiş. Alem-i İslam ciddi manada sıkıntıda. Üstadımız diyor ki yakazada, yani uyanıklık ve gündüz aleminde bir nur aradım fakat hiçbir yerde nur yok. Her yer karanlık. Manen yakaza, manen uyanıklık alemi olan rüyada bana bir ışık gösterildi. Şöyle ki diyor, asrın mebusu sıfatıyla bir meclise girdim. Baktım ki emsali dünyada yok. Selef-i salihinden zatlar, yani geçmiş asırlarda yaşamış ve İslam'ın adeta sahibi hükmünde olan zatlar toplanmışlar alem-i İslam'ın mukadderatını konuşmak üzere. Beni de asr-ı hazır mebusu sıfatıyla davet ettiler. Ben onları görünce hicap ettim. Kapıda durdum. Oradan birisi dedi, ey helaket ve felaket asrın adamı. Bu da bizim asrımızın tarifi. Helaket ve felaket asrı. Senin de reyin var, fikrini beyan et diye bu manada içeriden birisi üstadımıza sesleniyor. Üstadımız da diyor ki sorun cevap vereyim. Çok sorular var burada. Mesela bir tanesi diyelim, başımıza gelen bu musibetin, yani şu mağlubiyetin sebebi ne? Üstadımız diyor ki inşallah diyor bu musibet İttihad-ı İslam'ı, yani mahiyeyi hayatımız, hayatımızın suyu hükmünde olan İslami birliği birleştirmeye, meydana getirmeye fevkalade vesile olacak diyor mesela. Bak şimdi demek ki zahiren bir musibet var. İngilizler, ondan sonra işte Fransızlar, İtalyanlar, Ruslar sıkıntı vermeye çalışmışlar. Onlar zaten beşer olarak zulmediyor. Peki kaderin adaleti ne? İnsanların, Müslümanların kalpleri dağılmış. Allah bu kalpleri birleştirmek için böyle bir musibetle ne yapıyor? Ehli zulme adeta kapıları açıyor. Çünkü zalim Allah'ın kılıncıdır. Allah onunla intikam alır. Sonra döner onlardan da intikam alır. Bir soru daha soruyorlar. Yani çok sorular var ama bir soru daha bu konumuzla alakalı. Başınıza gelen bu açlığın sebebi ne? 4-5 senedir doğru dürüst kimse yiyecek bir şey bulamamış. Açlığın sebebi ne? Cenab-ı Hak 70 hikmetli oruç istedi. Fakat biz nefsimize acıdık. Orucumuzu tutmadık, intisal etmedik. Cenab-ı Hak 5 sene boyunca bizi aç bıraktı. Adeta oruç tutturdu. Şimdi bakın, burada zalim devletler, ondan sonra hainane çalışanlar var. Bunlar zaten zalim. Peki kaderin adaleti nerede? Kaderin adaleti şu. Siz bir yerde bir cinayet işlemişsiniz. Bu cinayetin neticesinde de kader size böyle bir musibet veriyor. Ama neticesinde de size bir mükafat vardır. Şimdi burada bunu bağlayacağız burada. Peki mükafat ne? Böyle fasık ve orucu bırakan bir milletten Cenab-ı Hak humsunu, yani beşte birini şehadet mertebesine çıkardı. Şehadet mertebesi ki peygamber ve sıddıklardan sonra en yüksek makam. Soru 2. Peki siz niye bu kadar cepheden cepheye süründünüz, süründürüldünüz, sıkıntı çektiniz, meşakkati bedeniye çektiniz? Üstadımız diyor ki Cenab-ı Hak bize günde 5 vakit namaz emretti. Namazı imtisal etmedik, kılmadık. Cenab-ı Hak bize 5 sene boyunca adeta namaz kıldırdı. Cepheden cepheye süründürdü, koşturdu. Etti ki. Çok enteresan. Bir cinayet var. Namazı terk ettik. Bir musibet var. Başımıza bunlar geldi. Çünkü bir kaidedir üstadımız diyor. Musibet cinayetin neticesi, mükafatın mukaddimesi. Dolayısıyla burada bir cinayet var. Bir cinayet var. Namazı terk ettik. Arkasından bir musibet gelir. Arkasında da inşallah mükafat gelecek. Orucun arkasında söylediğimiz mükafat gibi. Peki diyorlar sizin bu zayiat-ı maliyeniz yani mali kaybınız sebep olarak nedir? Bize Cenab-ı Hak verdiği maldan bir kısmından 1/40, bir kısmından 1/10 istedi. Bazıları ticari maldır, bazıları zirai maldır. Fakat biz zekatı vermedik. Cenab-ı Hak birikmiş zekatını aldı. 1/40, 1/10. Şimdi bu hadiselere baktığımız vakit, üstadımız burada bir havas nazarı nasıl olur? Mesela avam bu hadiselere baksaydı, niye başınıza bu musibetler geldi? Zalimler, ondan sonra işte kafirler, zındıklar, bu ülkeler geldiler ülkemize saldırdılar ve başımıza bu musibet geldi diye sadece sebebe bakar. Bu ehli gaflettir. Ama ehli avam ve manen inkişaf etmemiş, ilmen inkişaf etmemiş bir Müslümana sorsanız, o birincisine göre daha yüksek kalitede bir değerlendirme yapıyor. Ama yine de havasa göre kalitesi düşük. Bu da ne diyor? Kaderimizde vardı, biz de çektik. Doğru. Fakat kadere fetva verdiren ne? İşte orada havas faaliyete geçiyor. Diyor ki, biz bir yerde bir cinayet işledik. Cenab-ı Hak da başımıza bu musibeti verdi. Mesela hadis-i şerif var. Üstadımız bunu 22. mektubun hırs bahsinde epey anlatıyor. Mesela diyor zekatı vermeyenin zekat kadar bir mal elinden çıkacak ya bir musibet gelip alacak veya boşu boşuna gidecek. Şimdi demek ki bir hırsıza Cenab-ı Hakk'ın birisinin malına el atmasına müsaade ediyorsa o şahıs oturup düşünecek. Acaba ben nerede bir ihmalim oldu diye. Demek ki bir yerde benim bir cinayetim var. Bu %100 her zaman öyle mi? Hayır. Ama bir bakış açısıdır. Oturup düşündüğümüz vakit bir şey bulursak o ilk yaptığımız hatadan tövbe istiğfar ederiz. Bulamazsak Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden gelmiş bir musibettir. Demek ki Cenab-ı Hak yanlış yolda olabileceğimi kendisi daha iyi biliyor ilmiyle, hikmetiyle, rahmetiyle de beni düzeltmek için böyle bir musibet vermiş diyecek. Ama kendisi oturup düşünürse, bir şey bulursa ondan da tövbe ve istiğfar etme noktasında güzel bir şey bulabilir. Tabi bununla alakalı misaller çoktur. Bu meselemizde insanın zulmünden ziyade kaderin adaleti ve hikmeti ilahiyenin sırrını düşünmeliyiz. Demek ki insanın zulmünden ziyade, bizi bu hapse atanların durumundan ziyade kaderin adaleti ve hikmeti ilahiyenin sırrı. Kaderin adaleti nerede? Acaba biz nerede bir iş yaptık? Allah bize şu ahir zamanda imana, Kur'an'a hizmet edebilecek muazzam bir manevi derece verdiği halde acaba biz bunun kıymetini bilmedik de, ehemmiyetini anlamadık da bundan dolayı mı Cenab-ı Hak bize veriyor? Bu bir. Hikmet-i İlahiye bizi bir araya getirdi. Adeta bir okuma programı. Üstadımız da hemhal olacak şekilde Risale-i Nur'u daha ciddi manada okuma ortamı mı Cenab-ı Hak bize hazırlıyor diye bunlara bakmak lazım. Neticede dışarıda bir çiftçi, ondan sonra bir işte işçi ya da herhangi bir makamda çalışan bir insan, dünyevi bir işte çalışan bir insan vakit bulup da Risale-i Nur okuyacak. Acaba kaç kişi muvaffak olabilmiş ya da olabilir? Ama böyle bir yerde 15 gün, 20 gün, 1 ay, 5 ay neyse sanki adeta fıtri bir okuma programı gibi, bir okuma kampı gibi Cenab-ı Hak onları alıp içtimai hayattan o hissiyatlardan çekip ondan sonra o meşguliyetten azledip adeta belli bir dönem onları Risale-i Nur'la meşgul etmek için hikmet-i ilahiyede buna karar vermiş olabilir. Bunu düşünün diyor üstadımız. Bunu anlamaya çalışın ta ki halinize küsmeyin, kader-i ilahiye küsmeyin, kardeşlere küsmeyin, bana darılmayın, Risale-i Nur'dan uzaklaşmayın. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu nimet için de ayrıca şükredin. Demek ki bakış açısı çok mühim. Üstadımız 40 senelik ömrümde, 30 senelik tahsilimde yalnız 4 kelam ile 4 kelime öğrendim diyor. Kelimelerden maksadı bir tanesi de nazardır. Yani bakış açısı. Hadiselere bir bakış açısıyla bakarsın kafir olursun. Bir bakış açısıyla bakarsın mükemmel bir mümin olursun. Bir hadiseye kader noktayı nazarından bakarsın çok inkişaf edersin. Sebeple noktayı nazarından bakarsın çok ciddi manada yanlış edersin. Dolayısıyla üstadımız bu bakış açısını da bu nazarı da devamlı tadil edecek güzel kriterler, güzel hadiseleri çözümleyici anahtar hükmünde bazı özel şeyler vermiş bize. Evet, kader Risale-i Nur talebelerini bu meclise çağırdı. Ha, kader ne yaptı? Nur talebelerini bu meclise, Eskişehir hapishanesine çağırdı. Ve mücahede-i maneviye inkişaf etmesinin hikmeti onları bu hakikaten çok sıkıntılı olan Medrese-i Yusufiye'ye sevk etti. Üstadımız hapishaneye Medrese-i Yusufiye diyor. Yusuf Aleyhisselam da hapiste kalmış. Hapisteki insanlara devamlı güzel şeyleri öğretmiş. Allah'ı, ahireti, dinin emirlerini, yasaklarını, ondan sonra imanın esaslarını anlatmış. Ve o hapiste olan insanlar onun o manevi derslerinden ciddi manada istifade etmiştir. Biz de Medrese-i Yusufiye'ye girdik diyor. Yusuf Aleyhisselam'ın medresesinde biz terakki ettik elhamdülillah diyor. Burada biz oturduk dinimizi öğrendik diyor. Dışarıda dine karşı, dine mugayir olan faaliyetlere rağmen burada kendi aramızda elhamdülillah namazlarımız, ibadetlerimiz, Risale-i Nur okumalarımız çok güzel bir şekilde cereyan ediyor diye hep bu manada o hikmeti anlatıyor. İnsan zulmü ve bahanesi bir vesile oldu. Ha, demek ki insan zulmü ve bahanesi bir vesile oldu. Onun için sakınınız birbirinize böyle yapmasaydım ben tevkif olmazdım demeyiniz Said Nursi radıyallahu anh.